Kimi zaman hastalık, kimi zaman engellilik olgusu. Bazen acı ayrılıklar, bazen de her şeye rağmen sevinç ve mutluluklar kuşatırken hayatımızı, işte tam da dünya halidir bu yaşadıklarımız. Dünya hali. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta ötenaziden bahsedeceğiz. Ötenazi, yani daha kısa ifadelerle iyi ölüm ya da acısız ölüm diye nitelendirilen ya da son uyku denilen, tıbbi yollarla öldürme ya da tıbbi yardımı keserek ölüme terk etme ve hatta hekim destekli intihar şeklinde farklı şekillerde tanımlanabiliyor. Ötenaziden bahsederken az önce de sesini duyduğunuz üzere bir konuğum olacak. Stüdyomuzda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Profesör Doktor İsmail Karagöz hocamız bizlerle birlikte. Evet. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ötenazi nedir? İsterseniz bir giriş yapayım, sözü tabii, size bırakayım. Evet. Ötenazi artık ağrıları, acıları dindirilemeyen, hakikaten çok acı çeken, yaşaması başkasına bağlı olan, bağımlı olan, hatta kimi zaman bilinci tamamen kapalı ve hiçbir şekilde nefes alıp vermesi dışında, ki o da makineye bağlı olarak nefes alıp vermesi dışında hiçbir yaşam belirtisi göstermeyen, ama bunun dışında bazen de konuşabilen fakat vücuduna hareket emri gücü iradesi olmayan insanların, ben yaşamak istemiyorum bu şartlarda ve kendi irademle, isteğimle ölümümü istiyorum demesi ötenazi, en genel, en kısa ifadesiyle. Ve bu yapılırken de az önce de dediğim gibi hekim destekli intihar olarak adlandırılıyor bu. Kişinin öyle ki intihar etmeye bile belki gücü yetmiyor, bedenen buna bile bir gücü yok. Dolayısıyla hekimden, çevresinden ölümümü istiyorum, ölümüme yardım edin diyerek ötenazi hakkını talep etmesi, ölümü talep etmesi. Tabii bu yasal değil, yasal olan ülkeler de var. Örneğin Türkiye'de bu yasal değil. Ama geçmiş uygulamalara bakıldığında, ötenazinin tarihçesine bakıldığında antik Yunan'da, antik Roma'da ağır hastaların, engellilerin özellikle ölüme terk edilerek bir anlamda ötenaziye maruz bırakıldığını görüyoruz. Ama bununla birlikte örneğin Hipokrat yemininde doktorların hekimin hastaya, hasta arzu etse, istese dahi ölümcül bir ilaç vermesi ve tavsiye etmesinin yasak olduğu da bilinen bir gerçek. Ötenaziyi de dünyada ilk defa 18. yüzyılda Bacon ortaya atmış. Onun düşüncesine göre, Bacon'ın düşüncesine göre doktorun vazifesi madem ki ızdırapları, acıları azaltmak, hastayı sıhhate kavuşturmak, ama bu mümkün olmuyorsa tıbbın geldiği noktada hasta iyileşemiyor ve buna rağmen de üstelik acılar, yoğun acılar, ızdıraplar içindeyse bu da yine doktorun görevidir. Madem ızdırabını dindiremiyor, o halde hasta istiyorsa ölümüne yardım edebilir tezini ileri süren kişi olmuş 18. yüzyılda ilk kez Bacon. Biz bugün daha ziyade dinimiz ne diyor?
Evet.
Ötenazi hakkı var mıdır kişinin? Ölümünü isteme hakkı var mıdır? Hatta bunu biraz daha hafifleştirelim, biz öncesinden başlayalım. Kişinin ölümü temenni etmesi normal midir? Böyle bir istekte bulunması nasıl karşılanır dinimizce? İsterseniz hafif olandan ağır olana doğru ilerleyelim. Evet. Buyurun.
Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulullah. Bizi dinleyen herkese saygıyla selamlıyorum. Efendim, insan muhterem bir varlık. Canı da kendisine emanettir. Allah Adem Aleyhisselam'ı önce su ve toprak karşımından beden kısmını, biyolojik kısmını yaratıyor. Sonra ona ve nefahtu fihi min ruhi, ona ruhumdan üfledim, yani ona can verdim diyor. Anne rahminde de insanın önce beden kısmı, biyolojik kısmı oluşuyor. Sonra ve nefaha fihi min ruhi diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Biz ona ruh verdik. Dolayısıyla insan dediğimiz şey beden ve ruhtan ve duygulardan oluşuyor. Can tende, ruh bedende insan için bir emanettir. Canı veren Allah'tır. Hüvellezi yuhyi, o Allah ki sizi yaşatıyor, size can veriyor. Canları alma yetkisi de Allah'ın emriyle meleklere aittir. Aslında canları alan Allah'tır ama Allah meleklerine de bu görevi vermiş. Allahu yeteveffel enfüse hine mevtiha. Efendim insanlar öldüğü zaman canları alan Allah'tır. Kul yeteveffeküm melekül mevtillezi vükülebüküm. De ki ey peygamberim, sizin canlarınızı size görevlendirilen melekler alıyor. Yani bizim halkımız işte bir tek Azrail var, herkesin canını o alıyor zannediyor. Ama Azrail ölüm meleklerinin başı, her insanla ilgili görevli bir melek var. Allah'ın emriyle o alıyor. Şimdi dolayısıyla canı veren de Allah, ne zaman alacaksa alma yetkisi olan da Allah'tır. Kur'an-ı Kerim'e, yani İslam dininin ana kaynağı olan Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de iki şeyin yasak edildiğini görüyoruz. Şiddetle haram kıldığını görüyoruz. Birisi başkalarının canına kıymak. Hiçbir gerekçe, meşru olanları hariç, bir başkasının canını almaya, öldürmeye, vurmaya vesaire hakkı yoktur. Sadece nedir? Nefsi müdafaa da olur. Efendim işte ölüm cezasını gerektirecek bir suç işlemiştir. O zaman olabilir. Yani mahkeme sonucunda suçlu olduğu tespit edilirse, şimdi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yasalardan bahsetmiyorum, ben dinden bahsediyorum. Bizde ölüm cezası yok şu anda. Veyahut da meşru bir savaşta ancak bir insan bir başkasını öldürmesi söz konusu olabilir. Onun dışında bir başka insanı öldürmek kesinlikle haramdır. En büyük günahtır. Allah'a şükürden sonra ayet ve hadislerde ikinci sırada zikredilmiştir. Yani bir insan bir başkasının canına kıyamaz. Bir başkasını öldürmez. İkincisi de bir insan kendi canına kıyamaz. Hı. Yani başkasının canına kıymak ne kadar haramsa kendi canına kıymak da o kadar haramdır. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi, canınızı, kendinizi öldürmeyin. Kendi
yani
canınıza
peki
kıymayın.
O zaman hocam intiharla ötenazi
eş değerdedir.
Değil mi?
Evet.
Yani her ikisi de yasak ve her ikisinin de hükmü aynı noktaya aynıdır. Geliyor o zaman.
Şimdi siz dediniz yani ölüm temenni edebilir miyiz? Hadis Kur'an-ı Kerim'de yok ama hadis-i şeriflerde biliyorsunuz Peygamberimizin hadisleri Kur'an-ı Kerim'in açıklaması, beyanı, yorumu mesabesindedir. Peygamberimiz diyor ki sizden birisi kesinlikle ölümü temenni etmesin. Ya Rabbi canımı al, bir an önce öleyim demesin. Ne desin o zaman? Yani çok sıkıntısı varsa ya Rabbi yaşamak hakkımda hayırlıysa beni sağlık yaşat. Hakkımda ölüm hayırlıysa onu nasip et diye söylemesi lazım. Şimdi dünyada yaşamak eğer biz İslami inanç açısından baktığımız zaman kabir hayatı, ondan sonra dirilmek, mahşer yerinde toplamak, neticede cennete, cehenneme gitme süreçlerini düşündüğümüz zaman bir insanın dünyada yaşaması ne kadar çok yaşarsa o kadar çok ahiret hazırlık olur. Şimdi ötenazi yani bir başkasının kendisini öldürmesini istemek. Yani artık ben acılarıma dayanamıyorum, hastalarıma dayanamıyorum. Bu sadece bedensel acı değil, psikolojik de oluyor. Adam işte hanımını kaybediyor, eşini kaybediyor, trafik kazası oluyor, bütün aile fertlerini kaybediyor. Bedenen bir sıkıntısı yok ama artık ben
yoğun
yaşamak istemiyorum.
Yoğun bir depresyona
giriyor. Ben yaşamak istemiyorum. İşte ben intihar edeyim. İşte tabancayı başına sırf öldürmesi veya doktora diyor ki işte bana bir ilaç ver öleyim veyahut da işte gazı açıyor mesela tüpü açıyor. Evde intihar. Bunların hiçbirisi hiçbir gerekçeyle insan ne kadar acı çekerse çeksin, ne kadar depresyona girerse girsin, ne kadar çok psikolojik sıkıntısı da olursa olsun yiyecek içecek bulamasa bile o insanın kendi canına kıymasına veya canının kıyılmasını istemesine hakkı ve yetkisi yoktur. Bak dinde bir kural var. Şimdi Allah domuz etini veya kendiliğine ölmüş bir hayvan etini yemeyi haram kılmıştır. Siz yiyecek başka bir şey bulamazsanız sağlığınızı korumak ve hayatta kalabilmek için domuz etinden de ölmüş bir hayvan etinden de kurt etinden de efendim mundar bir etten de ölmeyecek kadar yiyebilirsiniz. Bu ayetle tamam, sabittir. Istisna. Yiyin diyor. Hı hı. Bu istisnai bir hüküm de evet. Hani sağlığı korumanın, hayatta kalmanın önemini vurgulamak için hı hı. söylüyor. Hı hı. Dolayısıyla yani bir adam bugün en çok acı çekenler kanser hastalarıdır. Yani kanserler iki kısma ayrılıyor. Birisi acı veriyor, bir kısmı acı vermiyor. Şimdi acı veriyor. Mesela ağrı kesiciler filan ona yetmiyor. İşte kırmızı reçeteyle uyuşturucular veriliyor. Velev ki öyle olsa bile tabii acıyı dindirmek için her türlü çareye başvurulabilir. Ama bir tek şey hariç o da artık ben daha dayanamıyorum. Beni öldürün, beni atın, bana iğne yapın öldürün, ilaç verin öldürün deme hakkı yok. Bir başkalarının da hekim de olsa, cumhurbaşkanı da olsa, başbakan da olsa, diyanet başkanı da olsa, kim olursa olsun bir başkası, bir başkan insanın bu gerekçelerle efendim ölümüne sebep olması veyahut da makineyle yaşıyor. Efendim makineye bağlamak zorunda mıyız? Makineye bağlayarak yaşamak durumundaysa makineye bağlamak zorundayız. Efendim ben çekebilir miyim? Çekemezsiniz. Yani çekerseniz
efendim, dişi çekmeye ve o yaşam ünitesiyle o desteği ortadan
yani
kaldırma.
Nefes aldığı verdiği sürece yaşayacak. Yeter zaten kafası çalışmıyor. Kimseyi görmüyor. Bilinç kaybı olmuş, şuur kaybı olmuş. Sadece makineyle yaşıyor. Ne olacak canım? Çek gitsin. Böyle bir şey yok. Yaşadığı sürece, nefes verdiği sürece o devam edecek. Yani ölüm ne zaman gelirse, yani Cenab-ı Hak ne zaman takdir ettiyse o hayat kendisini sonlandırıyor zaten.
Şimdi burada ileri sürülen tezlerden biri, özellikle altı çizilen ve ısrarla vurgulanan yönlerden biri şu. Daha önce kürtaj konusunda işlemiştik. Orada bebeğin bilinçli iradesi, kendi istemi, söylemi söz konusu değildi. Daha dünyaya gelmemişti evet. Çünkü engelli olacağı anne karnındayken evet. Anlaşılan bebeğin kürtajı durumu. Deniyor ki bu ondan çok farklı. Burada kişinin kendi iradesi, kendi söylemi, kendi rızası, imzası, onayı işte her neyse. Yani evet ben ölümü kendi irademle, isteğimle istiyorum, kabul ediyorum. Beyanı sözlü olarak, yazılı olarak, imzasıyla, onayıyla veriliyor. Dolayısıyla kişi onu istiyorsa bu olmalı tezini adeta bir yaşam hakkı gibi. Hani nasıl yaşamaya hakkı varsa o kişinin, hayat onun, ölüm de onun kararı diye ileri sürenler ama, var. Böyle bir teze biz nasıl bir cevap verebiliriz peki?
Yani biz İslam açısından, din açısından baktığımız zaman kişinin yaşamasını sağlayan da Allah'tır. Dünyada ne kadar yaşayacaksa bu yaşama süresi sona erdikten sonra canı ruhu alacak da Allah'tır. Yani insanın kendi canının, hayatının sonlandırması diye bir hakkı yok. Yani benim yaşama hakkım var, öyleyse ölme hakkım da var. Ben bu ölme hakkımı mesela işte 10 sene sonra değil de şimdi kullanmak istiyorum diyemez. Yani insanın kendi canını sonlandırma hakkı yok.
Aslında şimdi mantıken bakıldığında yaşarken de biz kendi irademizle gelmedik ki değil mi?
Bak
kendi irademizle gelmediğimiz bir dünyadan yine kendi irademizle de gidemeyeceğiz.
Hayır, şöyle diyebilir bu soruya cevap. Efendim nasıl kendi iradesiyle gelmedi işte. Anne baba çocuk yapmak istemeseydi bu çocuk olmazdı diyebilir.
Ama yine kendi iradesi değil
şimdi,
aslında.
Şimdi hadi burada anne babanın iradesi var. Allah'ın takdiri var, yaratması var ama anne baba mesela diyelim ki bir kız çocuğu, erkek çocuğu evlenmeseydi çocuğu olmayacaktı. Evlenme insanın iradesinde olan bir şeydir. Evlenince bu birinci, yani bir çocuk olmasının birinci aşamasıdır. Her evlenenin çocuğu olacak diye bir şey yok ama çocuk yapmak istedi. Yollarını tevessül etti. Allah da nasip etti. Hani burada insanın kısmen iradesi var diyelim. Bir çocuğun dünya meydana gelmesinde. Ama o çocuk dünyaya geldikten sonra, yani insan olarak dünyaya geldikten sonra, başka türlü gelmez de hani bir insan dünyaya geldikten sonra efendim beni dünyaya anam babam getirdi. İsterse benim belli bir süre sonra o hayatıma annem babam son verebilir diyebilir misiniz? Yani dünyaya gelmesine aracı olan, sebep olan, şimdi ana baba aracı, vasıta yani. Hı hı. Onlar benim dünyaya gelmeme aracı oldular. Şimdi çok sıkıntı çekiyorum. Şimdi anam babam bana aracı olsunlar diyebilir mi? Diyemez. Böyle bir hakkı yok. Evet. Şimdi canı kim verdi? Allah verdi. Allah'ın verdiği canı benim alma yetkim yok ya. Eğer Allah böyle bir yetki verseydi bize, ey kullarım, işte dünyada yaşarsınız, sıkıntı çektiğiniz zaman da yani ölüm isteyebilirsiniz. Kendi canınıza son verebilirsiniz deseydi, kendi kitabında peygamberlerine gönderdiği talimatlarında problem yoktu. Yani biz din adına kendi kafamıza göre bir şey söylemeyiz. Bu söylediklerinizi işte adam sıkıntı çekiyormuş, o baykın mı, beykından bahsettiniz. Hı hı. Kim o adam? Sıradan bir adam, herhangi bir adam. Yani ne bulursa bulsun. Kafasına kadar çok çalışırsa çalışsın. Hangi ilimde yükselirse yükselsin. Var mı bugün anne rahminin dışında bir insanoğlu üretebiliyor mu? Robot üretiyorlar da insanı üretemiyorlar. Şimdi dolayısıyla Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka hiç kimse alamaz. Dolayısıyla benim acı çekmem, bu biyolojik olarak veyahut da zihinsel olarak acı çekmem, benim canımı kendi hakkım olarak sonlandırma yetkim var mı? Yok. Din bunu vermiyor. Ha ben kendi canımı kıymak istiyorum. Kıyarsanız ne olur? Cinayet işlemiş olursunuz. Kimin cinayeti? Kendi cinayetini işlemiş olursunuz. Peygamberimiz diyor ki bir kimse zehir içerek ölürse, yani kendisini öldürürse, intihar ederse kıyamet gününde zehir içerek mahşer yerine gelecek. Yüksekten atlayarak kendisini öldürürse aynı şekilde gelecek. Kafasına işte kurşun sıkarak öldürürse aynı şekilde gelecek diyor ve bu hadisleriyle, bu sözleriyle de Peygamberimiz kişinin kendi canına kıymasını şiddetle yasaklıyor. Hiçbir tek, bak 15 asırdır İslam dini geldi geleli 15 asırdır 1500'e yakın bir zaman diliminde dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir İslam alimi böyle gıyıl gavliyle zayıf bile olsa, evet insan çok sıkıntı çekiyorsa, efendim dayanılmaz acıları varsa kendisini öldürebilir diyen olmamıştır.
Hiçbir istisna şu ana kadar ileri sürülmemiş.
Hiçbir İslam alimi söylememiştir.
Evet. Peki bir virgül koyalım, bir ara verelim. Barış Manço'dan Allah'ım Güç Ver Bana isimli güzel çalışma gelecek. Sonrasında devam edeceğiz birlikteliğimizi.
Yine sensiz geçen bir gecenin buz gibi sabahında bu korkunç yalnızlığımda seni bekliyorum, yanıyor yüreğim. Yine gözyaşlarım yağmur gibi yaşıyorum anılarla. Bir şeyler kopuyor sanki, ta şuramda yanıyor yüreğim. Allah'ım güç ver bana, sığındım sana. Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana. Şarkı bu, artık kırıldı kalemim. Gökler şahidim olsun ki seni seviyorum, yanıyor yüreğim. Sonbahar yaprakları gibi savruldu son bir kez duymak istersen, seni seviyorum, yanıyor yüreğim. Allah'ım güç ver bana, sığındım sana. Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana. Haykırıyorum, ne olur dön bana.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Dünya Hali programında birlikteliğimiz devam ediyor. Bu hafta ötenaziden bahsediyoruz. Yani hiçbir şekilde acıları dindirilemeyen, acı içinde yaşayan ve hastalığının hiçbir şekilde tedavisi mümkün olmayan kişilerin kendi iradeleri, kendi istekleriyle evet ben ölümü istiyorum demeleri, bu anlama gelen ötenazi kavramı. Ötenazi hakkında çeşitli tezler ileri sürülmüş. Ötenazi hakkı olmalı diyenlerin gerekçeleri neler, bir göz atalım istiyorum. Bu benim hayatım, benim kararım, ölüm de benim ölümüm diyenler. Aslında bunun cevaplarını az önce değerli hocamız verdi. Acılar içinde yaşamaktansa az bir acıyla ölmeyi tercih ediyorum diyenler var. Yine ötenazi hakkını savunanlar içerisinde. Bir de üçüncü şahıslar açısından düşünüldüğünde de başkalarına yük olmak istemiyorum, onların yüklerini hafifletmek, acılarını hafifletmek istiyorum diyenler var. Ya da üçüncü şahıslar karşısında acı çeken, hasta olan ve buna rağmen bir elinden bir şey gelmeyen, bir şey yapamayan kişiye bakarak gözümün önünde acı çekmesine katlanmaktansa ölmesini yeğliyorum diyebiliyor. Onlar da bu şekliyle ötenazi hakkı olmalı görüşünü ileri sürüyorlar. Bir de ötenazi konusunda red gerekçeleri var. Tabii bu bahsettiklerim genelde İslami referansın dışında hemen tüm insanlığın genel olarak ileri sürdüğü red ya da kabul gerekçeleri. İstismar ihtimalini göz önünde bulundurdukları için ötenazi konusunu reddeden bir takım fikirler var. Diyorlar ki bu ileride Hitlervari bir yaklaşıma dönüşebilir. Hitler nasıl ki saf bir ırk oluşturabilmek için hastaları, yaşlıları, engellileri, hatta zayıf ve çelimsiz olanları bile öldürüp güya kendince iyileştirilmiş, güçlü, kuvvetli, sağlıklı bir ırk oluşturmaya çalıştıysa bu tarz yaklaşım günümüzde de tekrar olabilir eğer biz bunu kabul edersek diye, bu sebeple ötenazi konusunu reddeden görüşler var. Yine dini açıdan uygun bulmadıkları için reddedenler var. Etik ve insani açıdan uygun bulmadıkları için reddedenler var. Yasal açıdan uygun bulmadıkları için reddedenler var. Yasal açıdan bakıldığında da bugün Hollanda, Belçika gibi birkaç ülkede ötenazi hakkı resmen yasalaşmış. Ama örneğin Türkiye'ye bakıldığında mesela anayasada deniyor ki herkes yaşama hakkına sahip. Şimdi siz orada ötenazi uyguladığınızda o yaşama hakkını kökten kesmiş oluyorsunuz. Ve yine İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti herkesin hakkıdır deniliyor. Aynı şekilde Türk Ceza Kanunu'nda bu fiil kasten adam öldürmeye giriyor. Hekimin ya da bir başka uzmanın buna destek olması. Kasten adam öldürme ya da intihara ikna ve yardım maddelerine giriyor. Çünkü biz ötenaziye baktığımızda iki şekilde bunun uygulandığını görüyoruz yasal olan ülkelerde. Aktif ötenazide bizzat şırınga ya da iğneyle veya yüksek dozda zehir verilerek kişinin öldürülmesi. Pasif ötenazi denilen de hekimin tedaviyi kesmesi, ilacı kesmesi ya da işte makineyi kapatması, makinenin fişini çekmesi, yaşam destek ünitesinden kişiyi ayırması, yani ölüme terk etmesi. Bu da pasif ötenazi. Dolayısıyla bu iki maddeden yola çıkılarak günümüzde Türkiye şartlarında, Türk hukukunda, Türk Ceza Kanunu'nda kasten adam öldürme ya da intihara yardıma giriyor. Ve yine hasta hakları yönetmeliğine göre de bu konu kesinlikle yasak Türkiye şartlarında. Şimdi bunlar bizim konunun çerçevesini çizdiğimiz ana maddeler. Yine dinler açısından bakıldığında da Musevilik ve Hristiyanlıkta da aslında ötenazinin yasaklandığını görüyoruz. Buna cevaz verilmediğini görüyoruz. Şimdi tekrar biz başa dönersek, dinimiz bu konuda bize ne diyor? Az önce dediniz ki temenni etmek bile, ölümü istemek, yani sadece sözle istemek bile tavsiye edilmiyor. Evet. Değil mi? Yasaklanıyor.
Evet, kesinlikle.
Ki değil ki bunu faaliyete geçirmek. Aynı şekilde kişinin intihar etmesi nasıl bir eylemse, aslında ötenazi de ona eşdeğer bir eylem. Birinde kişinin belki elini kolunu kullanamıyor, yataktan kalkamıyor, tamamen dışa bağımlı, ölmesine bile başkası yardımcı oluyor. Tek fark bu intihardan, hani bizzat kendini atmak ya da ne bileyim kendi başına işte silahı dayamak yerine eylemin şekli değişiyor ama verilen karar ve varılan hüküm aynı noktada buluşuyor. Şimdi konuyu toparlayacak olursak, Ötenezi hakkını ben talep ediyorum, istiyorum. Beni kimse hayatta zorla tutamaz. Ben bu acılardan kurtulmak istiyorum diyenlere.
Diyen bir kimse kendi canına son verirse veya benim canıma siz zehir verin de sonlandırın derse, yani intihar etmiş olur, cinayet işlemiş olur, en büyük günah işlemiş olur. Kıyamet gününde bunun faturasını, cezasını çeker. Şimdi aslında Sultan Hanım, yani işte o kanunda, bu kanunda, yönetmelikte, şurada, buradaki bu hükümler bir tarafa. Şimdi bu insanın kendi canına vermesi insanın imanıyla ilgili, ahiret hayatıyla ilgili bir şey. Hı hı. Şimdi bir insan niye ölmek ister? Efendim işte ben çok acı çekiyorum. Peki ölünce acı çekip çekmediğini biz biliyor muyuz acaba? Hı hı.
Orada okurken aslında sizi sormak istediğim bir husus vardı. Çok isabetli oldu o konuya geldiniz siz de. Hani diyordu ya, bu dünyada çok acı çekmektense az bir ölüm acısıyla derken, bizim bu dünyadan baktığımız bir çerçeve. Yani, biz orada az bir ölüm acısıyla mı gidecek, yoksa az bir biz bunu bilebiliyor yani, muyuz acaba? Yani bir de bunu düşünmek lazım.
Şimdi tabii insan hastalanınca sıkıntı çekiyor. Şimdi dinde Efendimiz Peygamberimizin hadislerinde mesela bir insan hastalandığı zaman tedavi olur. Tedavi sürecinde de sıkıntı çekiyorsa, sabrederse bu bir kısım günahlarının bağışlanmasına ve kendisine sevap verilmesine. Çünkü sabır hesapsız derecede mükafat öngören bir davranış. Yani sevap kazanmış oluyor. Şimdi asıl benim söylemek istediğim şey şu. Yani siz acı çekiyorsunuz. Efendim ruhu ölmenizi sağladınız. Peki acıdan kurtuldum diyorsunuz değil mi? Yani böyle düşünülüyor. Böyle söylüyorlar. Peki ne biliyorsunuz acıdan kurtulduğunu?
Çünkü beden öldü, ruh kaldı yani değil
şimdi,
mi?
Hayır.
Hani bir de o işin o boyutu
yani
da var.
Yani ölüm sonrasında insan dediğim şey ruh ve bedenden oluşuyor. Beden aslı topraktı, toprağa gidiyor. Biz görüyoruz mezarları açtığımız zaman insanın eti kemiği toprak olmuş. Tamam. Yani acıyı çeken acaba beden mi?
Ruh mu?
Ruh mu? Şimdi
bir
bak.
Bir de gidenlerden hiçbir geri bildirim almadık şu ana kadar.
Bilmedi. Onu anlatma. Şimdi bak. Şimdi biz acıyı bedenimizde hissediyoruz. Şimdi narkoz verince ameliyatta kesiyor, insanın haberi olmuyor. Niye? Hani beden acı çekiyordu. Bak demek ki beden acı çekmiyormuş. Aslında zihin acı. Yani sinirlerle biz zihnimizde o acının, yani bedenin acısını hissetmesek bedenden haberimiz yok. Lokal anestezi uyguluyorlar. Yani diyelim ki sizin belli bir bölgenizde bir operasyon yapacaklar. Yani o kısma bir lokal, yerel bir anestezi uyguluyorlar. Efendim siz orada ne yaparsanız hissetmiyorsunuz. Demek ki beden acı hissetmiyor, zihin hissediyor. Şimdi siz öldüğünüz zaman güya acıdan kurtulmuş oluyorsunuz. Hani bazı akıllı müslümanlar kabir azabı vardır yoktur filan diyorlar ama bak Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayet-i kerimede bir Firavun ailesiyle ilgili bir de münafıklarla ilgili kabir azabının çektiğini Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Bir de Peygamberimiz her namazının akabinde Allahümme enni euzubike min azabil kabri. Ya Rabbi, kabir azabından sana sığınırım. Azap acı çekmektir. Yani kabirde acı çekmekten sana sığınırım diyor. Demek ki daha şeye gitmedik. Kıyamet kopmadı. Mahşer yerine toplanmadık. Hesap verip cennete cehenneme gidilmedi. Yani demek ki kabir azabında da acı çekme söz konusudur. Yani öldüğümüz zaman, tamam. Öldüğümüz zaman, yani bir insan öldüğü zaman acıdan kurtuluruzun garantisi yok. Yani size hani geri dönüşüm olmadı, geri bildirim olmadı dediniz. Yani hani kabirden gidip de gelse bize olup bitenleri anlatsa tamam.
O zaman işin temel mantığı orada çürüyor. Tabii, yani acılar dinmiyor aslında.
Dinmiyor. Yani, bu belki da bir çözüm değil yani. Yani bir defa şöyle, Müslüman dünyadaki acısına katlanırsa Peygamberimiz diyor ki kabir hayatı onunkin cennet bahçesi olur. Yani siz burada birazcık acıya sabredebilirseniz. Şimdi bir de şu var. Yani acıyı Allah isterse dindirebilir. Hı hı. Ölmek yerine acının Rabbimizden telafisi, ilaç da kullanarak ona başvurmak lazım. Yani hayatı sonlandırmaya değil, o acının sonlandırılmasına, dindirilmesine çare bulmak lazım. Yani adamı öldürmek çok kolay bir şey. Şimdi hani bu yük oluyor bilmem ne yapıyor. Adam işsiz kalıyor. Çalışacak ekmek bulamıyor. Peki bu ne olacak? Onu da mı öldüreceğiz?
Evet tabii. Yani bu mantıkla mantık gidilirse evet. Bunun sonu yok. Evet.
Allah'ın verdiği can insanda emanettir. Onu ancak Allah alabilir. Hiçbir gerekçe o canı almaya sebep teşkil edemez. Siz ne kadar hasta olursanız olun, ne kadar acı çekersiniz çekin.
Evet, nokta. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Ederim. Değerli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığından Profesör Doktor İsmail Karagöz bizlerle birlikteydi ve ötenaziden bahsetmeye çalıştık. Bu hafta da geldik birlikteliğimizin sonuna. Haftaya inşallah yine sizlerle birlikte olma ümidiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Hocamızın son sözüyle de bitirelim. Bu can, bu ruh, bu ten de emanettir.
Evet.
Dünya ha.